ayrı belli bir ve ihtilal Altan Öymen. Sayfa 564. Gazete başlıkları. Encümenin 4 numaralı tebliği ile İçişleri Bakanı'nın açıklamaları bir gün sonraki 20 Nisan 1960 tarihli gazetelere değişik biçimlerde yansıdı. Milliyet bunları birinci sayfasında ama içeriğini fazla vurgulamadan gösterişsiz başlıklarla vermişti. Encümenin açıklamasının üst başlığı 4. tebliğ yayınlandı. İçişlerininki dahiliye vekaleti de bir tebliğ neşrettiydi. Hürriyet Encümen'in tebliğini manşetinde vermişti. Üst başlığı Milliyet'inki gibi nötrdü. Meclis Tahkikat Encümeni yeni bir tebliğ neşretti. Alt başlığında ise tebliğdeki İnönü'ye yönelik suçlamalara değinmişti. Şöyle: tebliğde CHP liderinin yaptığı tahriklerin tehlike tevlit ettiği, yani yarattığı ileri sürülüyor. Bu ifadenin başlıkta kullanılması encümeni memnun edebilirdi. Ancak haberin yayınında yayınlanan fotoğraflardan birinde İnönü, gösteri sırasında etrafını çevreleyen vatandaşlar arasında görülüyordu. Ötekinde de polisin gösteri yapanlardan bir kısmını gözaltına alışı. O iki fotoğraf durumun tahkikat encümeninin ve içişlerinin açıklamalarına o kadar uygun olmadığının göstergesi gibiydi. Şu belliydi, gazeteler yeni encümen rejimindeki özgürlüklerinin sınırları konusunda tereddüt içindeydiler. Bazıları Milliyet gibi encümenin veya bakanlığın İnönü'ye ve muhalefete yönelttiği suçlamaları büyütmemek istiyorlardı. Tebliğleri suya sabuna dokunmadan yayınlıyorlardı. Bazısı Hürriyet gibi o suçlamaları başlığına alıyor ama muhalefeti memnun edecek fotoğraflar da yayınlayarak iki taraf arasında bir denge kurmaya çalışıyordu. 20 Nisan sabahı çıkan gazetelerden bağımsız kalma iddiasını devam ettirenlerin davalarla ilgili yayınları böyleydi. Olayları Tahkikat Encümen'in tebliğleriyle İçişleri Bakanlığı'nın bildirilerini aynen yayınlayarak yansıttıkları halde başlıkları veya fotoğrafları yüzünden encümenin hışmına uğrama tehlikesi altındaydılar. Hem o tehlikeden uzak kalmaya hem de okurlarına dolaylı da olsa bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. 20 Nisan'daki Meclis, Çelikbaş ile Bölükbaşı'na cezalar. 20 Nisan günkü meclis toplantısının konuları başkaydı. Gündemde tahkikat encümeniyle ilgili bir madde yoktu. Ama o toplantıda iki muhalefet milletvekili gündem dışı söz alarak tahkikat encümeninin kurulmasını ve uygulamalarını eleştirdi. Biri CHP'nin grup başkan vekillerinden Fethi Çelikbaş'tı, öteki Cumhuriyetçi Millet Partisi lideri Osman Bölükbaşı. Konu gündemde olmadığı için iç tüzükte bulunan diğer söz isteme olanaklarını kullanmışlardı. Çelikbaş geçmiş tutanak üzerinde söz almıştı. Meclisin tahkikat encümeni kurma kararının yer aldığı tutanağı esas alarak eleştirilerini ifade etmeye çalıştı. Fakat bu kolay olmadı. Konuşmasının daha ilk cümlesinden itibaren DP'li milletvekillerinin şiddetli tepkileriyle karşılaştı. Oturum başkanlığını yapan başkan vekili İlhan Sipahioğlu da o tepkilere katıldı. Çelikbaş'ın o cümlesi şöyle başlıyordu: bugün bizim nazarımızda gayri mevcut olan bu encümenin, bu söze gürültüler arasında yapılan müdahalelerden işitilebilenler şöyleydi: Himmet Ölçmen, tahkikat encümeni üyesi, bu ne hürmetsizlik? Baha Akşit, DP grubu başkan vekili, gayri mevcut nedir, izah et. İlhan Sipahioğlu, başkan, meclisin kurduğu encümene nasıl bu sözü söyleyebilirsiniz? Çelikbaş, müsaade edin izah edeyim diyerek encümenin kurulduğu andan itibaren kendisinde olmayan yetkileri kullandığını, o arada meclis görüşmelerinin neşrine yasak koymak gibi anayasaya aykırı olduğu besbelli olan bir karar aldığını söyledi. Böyle bir karar elbette yok sayılır, gayri meşru sayılır, gayri mevcut sayılır. O kararı alan encümen içinde aynı şey söylenir dedi. Bu açıklamaya da aynı şekilde tepkiler gösterildi. Çelikbaş ise meclise asıl tepkinin tahkikat encümeninin meclis tutanaklarının yayınını yasaklamasına karşı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda CHP Grup Başkanlığı Meclis Başkanlığı'na hitaben bir önerge hazırlamıştı, onu okudu. Önergede tahkikat encümeninin o yasak kararının anayasayı tahrip etmenin yeni bir örneği olduğu belirtiliyor ve şöyle deniliyordu: Anayasa üstü bu gibi tasarrufları önlemek, iç tüzüğün hükümlerinin icabı olarak ilk hamlede riyasetinizin, yani başkanlığınızın vazifesidir. Bunu hatırlatır ve sizi vazifeye davet ederim. DP'li milletvekillerinin sıralarından gelen müdahaleler bu vazife daveti karşısında daha da arttı. Çelikbaş ise encümenin aldığı yasak kararı ile meclisin hukukuna tasallut edilmiş olduğunu söyledi. Bu defa DP'lilerin sıralarından tasallut sözüne karşı protestolar yükseldi. Mazlum Kayalar sordu, tasallut kelimesini nasıl söylersin? Çelikbaş cevap verdi. Tasallut hukuki terimdir. Biz meclisin hukukundan musallat olanlardan şikayetçiyiz. Millet önünde onlardan davacıyız. Meclis müzakerelerine ait zabıtların neşrini bu encümen ne hakla ne selayetle men etmekte, meclisin hukukuna tasallut etmektedir. Oturum Başkanı İlhan Sipahioğlu bu sözlerden hemen sonra bir ceza kararı uygulamasına geçti. Reis Fethi Bey, çok rica ediyorum, kürsüyü terk edin. Soldan in, aşağı sesleri, gürültüler. Sağdan inme sesleri. Siz Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu bir komisyona gayrimeşru demekle Büyük Millet Meclisi'ne hakaret etmiş oluyorsunuz. Fethi Çelikbaş'ın 12 celse meclisten çıkarılmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Kürsüyü terk ediniz. Kavgalar ve cezalar. Başkanın bu sözlerinin devamının nasıl geldiği bizim o zamanki yazı dizimizde şöyle anlatılıyor. Çelikbaş kürsüyü terk ediniz diyen başkanın ikazına karşı müdafaa hakkı olduğunu hatırlattı ve kürsüden ayrılmadı. Bunun üzerine DP'liler cenahından zabıtlardaki ifade ile ayakta müdahaleler ve çok şiddetli gürültüler başladı. Senin müdafaa hakkın olamaz, müdafaanı istemiyoruz sesleri yükseldi. Başkan da oturduğu yerden bu müdahalelere değil, Çelikbaş'ın müdafaa hakkını hatırlatan muhalif milletvekillerine ceza yağdırmaya başladı. Mehmet Kartal, Ferhan Arkan 5 ihtar, Faruk Ayanoğlu takbih cezası aldılar. Artık ondan sonra kimin ne söylediği anlaşılmaz oldu. CHP'liler de ayağa kalkmışlar, başkanı protesto ediyorlardı. Arka sıralarda yer yer kavgalar çıkıyordu. Bu arada Kastamonu'nun eski polis komiseri, milletvekili Süleyman Çağlar, Abdullah Yaycıoğlu'nun üzerine yürüdü. Fakat Yaycıoğlu'nun da hazırlandığını görünce fazla ileri gidemedi. CHP'liler başkanın tutumunu bir müddet daha protesto ettikten sonra aralarına Çelikbaş'ı da alarak salondan ayrıldılar. Oturum Başkanı İlhan Sipahioğlu'nun Fethi Çelikbaş'a verdiği ceza iç tüzüğe tamamen aykırı bir cezaydı. O zamanki iç tüzüğün 1957'de yapılan değişiklikten sonraki halinde de milletvekilleri hakkındaki takbih ve meclisten çıkarma kararlarının alınmasından önce onların kendilerini savunmak için kürsüden izahat verme haklarının var olduğu belirtilmişti. Madde 189. Çelikbaş o hakkı kullanmak istemişti ama başkan o hakkı yok saymıştı. Bölükbaşı söz istiyor ama... CHP'nin salondan ayrılmasından sonra meclisteki 5 üyeli muhalefet partisi CMP'nin başkanı Osman Bölükbaşı gündem dışı söz alma hakkını kullanmak istedi. Başkan önce ona söz vermedi. Kürsünün altında ayakta durarak kürsüye çıkma müsaadesi bekleyen Bölükbaşı'na üzerinde konuşmak istediği konuyu sordu. Bölükbaşı buna durduğu yerden cevap verdi. Başkanla aralarında tartışma başladı. O tartışmayı da yazı dizisinden alalım. Osman Bölükbaşı, Reis Bey, gündem dışı söz istiyorum. Reis, ne hakkında? Osman Bölükbaşı devamla, gaye ve selahiyetleri anayasaya tamamıyla aykırı olan tahkikat encümeni gayrimeşru tasarruflarda bulunmuştur. Bunun hakkında Büyük Millet Meclisi'nin dikkatini çekmek istiyorum. Reis, izah ettim. Büyük Millet Meclisi eğer bu encümenin selahiyetine tecavüz ettiğine kani olursa elbette bu selahiyetleri kısabilir. Osman Bölükbaşı devamla, meclisin harekete geçebilmesi için durumun kendisine aksettirilmesi lazımdır. Müsaade ediniz de konuşayım. Reis, bu gündem dışı konuşma mevzu değildir. Osman Bölükbaşı devamla, gündem dışı konuşma mevzudur. Komisyonun gayrimeşru tasarrufları üzerinde konuşmak hakkımdır. Bu hareketiniz de gayrimeşrudur. Reis, Osman Bey, riyasete hakaret ettiniz. Buyurun müdafaanızı yapın. Başkanın cevabı savunmanızı yapın. Başkan bu ifadesiyle Osman Bölükbaşı'na gündem dışı olarak söz vermemişti. Ama aşağıdan söylediklerini hakaret olarak kabul etmiş ve Çelikbaş'a vermediği, kendisini savunmak için izahatta bulunma hakkını vermişti. Bölükbaşı o sayede kürsüye çıktı. Kendisinin suçlu olmadığını, gayrimeşru sözünü kullanmasının da suç oluşturmadığını söyledi. İktidar milletvekillerine gayrimeşru sözünün anlamını bilip bilmediklerini sordu. Şöyle, Osman Bölükbaşı, gayrimeşrunun manasını bilmiyor musunuz? Anayasaya muhalif olan kanunlara ve nizamlara muhalif olan her şey gayrimeşrudur. Kuruluşu gayrimeşru olan tahkikat encümenimiz istediğini asmaya, kesmeye kalkarsa buna gayrimeşru demez misiniz? Bu hakikati ifade etmenin hakaret neresinde? Bu sözler gene müdahaleler ve gürültülerle karşılandı. Bölükbaşı onlara da cevap yetiştirerek konuşmasına devam etmeye çalıştı. Osman Bölükbaşı devamlı, ''Müsaade buyurun arkadaşlar, ne oluyor? Bu telaşınız nedir? Niçin beni konuşturmak istemiyorsunuz?'' Arkadaşlar, bu gayrimeşru kelimesinin hukuk dilindeki manasını söylüyorum. Nizamlara, kanunlara, anayasaya aykırı olan her hareket gayrimeşrudur. Soldan, meclisin kararı gayrimeşru olmaz sesleri. Osman Bölükbaşı devamlı. Niçin bu kelime size dokunuyor? Meclisin kararı gayrimeşru olmazmış. Rica ederim, şurada bu takrir verilse, mükerrem Sarol'un asılması bu memleket için lazımdır dense ve bu takrir kabul edilse bu gayrimeşru olmaz mı? Solda bu misal oldu mu sesleri, gürültüler? Müsaade buyurun, bu meclisten ne kanunlar çıktı? 20. asırda zulüm ve istibdadın kanunları, bunu söyleyen sizin liderinizdi. Soldan gürültüler. Siz her şeyi yapmaya karar vermişsiniz. Haber vereyim ki bu kararlarınızla kendinizi de, memleketi de felakete sürüklüyorsunuz. Bölükbaşı'na da ceza. Osman Bölükbaşı'nın bu sözleri de gürültülerle karşılandı. Bölükbaşı kürsüden inerken Başkan Sipahioğlu onun cezasını da ilan ve infaz etti. Tutanaklara göre şu cümlelerle. Reis, muhterem arkadaşlar, meclisi itham eden Bölükbaşı'nın sözleri ve hakareti yüksek meclise karşı hakareti amizdir. Bu itibarla kendisinin 6 inikat yani birleşim meclisten çıkarılmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Ayrıca hakaret amiz elfazın sözlerin zabıtlardan çıkarılmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Böylece Osman Bölükbaşı'nın cezasının infazı başlamış oldu. CMP Genel Başkanı o infaz işini kolaylaştırdı. Arkadaşlarıyla birlikte Meclis Genel Kurulu salonundan ayrıldı. Başkan Sipahioğlu o arada başka bir işlemi de tamamladı. Daha önce ceza verip meclisten çıkardığı Fethi Çelikbaş'ın hakaretamiz elfazının tutanaklardan çıkarılacağını söylemiş ama o konuda oylama yapmamıştı. Onun için de kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir dedi. Hakaretamiz elfaza ceza. Başkan Sipahioğlu'nun hakaretamiz elfazın zabıtlardan çıkarılması diye tanımladığı cezaların infazı Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri ile tutanak katiplerinin işiydi. Başkan kararı formüle ederken hangi sözlerin hakaretamiz elfaz sayılacağını belirtmemişti. Genel bir ifade kullanmıştı. O kavramın kapsamına giren sözler birleşimden sonra bir araya gelen üyelerin ve katiplerin değerlendirmesine göre saptandı ve tutanakların basımına geçilmeden önce ayıklandı. Yukarıda da belirttim. Benim gerek CHP Genel Başkan Vekili Fethi Çelikbaş'ın, gerek CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nın konuşmalarından yaptığım alıntılar, tutanaklara ve uygulanan sansürden önceki halini yansıtıyor. Önceki hal ile sonraki hal karşılaştırılınca da şu görülüyor, sansürün kapsamı hayli geniş tutulmuş. Bu tutanaktan çıkarma kararı tartışmalı bir karardı. O zamanki anayasaya göre meclis çoğunluğunun böyle bir yetkisinin olmaması gerekirdi. Anayasanın 20. maddesi daha önce de belirttim, meclis müzakerelerinin harfiyen yani kelimesi kelimesine yayınlanması kuralını koymuştu. Ama işte iç tüzük değişiklikleri yapılırken anayasanın o maddesine rağmen meclis çoğunluğuna o kurala aykırı bir yetki verilmişti. İç tüzüğün 93. maddesine yapılan bir eklemeyle milletvekilleri galiz yani kaba, müstehcen yani açık saçık sözler veya elfaz-ı tahkiriye yani aşağılayıcı sözler kullanırsa başkanın o yaptırımı uygulayabileceği yazılmıştı. Reis umumi heyet kararıyla o sözleri zabıtlardan çıkartır denilmişti. Hangi sözün veya sözlerin kaba, açık saçık veya aşağılayacağı sayılacağı da başkanın görev verdiği katiplerin takdirine bırakılmıştı. 20 Nisan 1960 günündeki uygulama bunun örneklerinden biriydi. O örnek meclisin 27 Nisan günkü toplantısında yetki kanunu görüşülürken İsmet İnönü'nün konuşmasına da uygulanacaktı. İnönü hem Çelikbaş'a verilen meclisten 12 birleşim uzaklaştırma cezası alacaktı hem de sözlerinin büyük bir kısmı tutanaklardan çıkarılacaktı. Tekrar hatırlatalım. Benim burada alıntıladığım konuşma metinleri o oturumu izleyen gazetecilerin tutanakların ilk şekline göre aldığı notlara dayanılarak yazılmıştır. Meclis Başkanlık Divanı'nda yapılan çıkarmalardan sonraki tutanaklarda birçok cümle ve kelime o zamanki basılı metinlerde yer almamıştır. Tutanak katiplerini sağdan bravo sesleri, soldan gürültüler gibi saptamaları ise parantez içindeki yerlerinde kalmaya devam etmiştir. Bu durumda o günkü görüşmeleri o sırada yayınlanan tutanaklardan izleyenler, konuşmacılara meclisin iki tarafından gelen alkışları veya tepkileri öğreniyorlar ama o alkışların ve tepkilerin nedenini anlayamıyorlardı. Fethi Çelikbaş'tan sonra Osman Bölükbaşı da partili arkadaşlarıyla birlikte salondan ayrılınca meclis Demokrat Partililer için klasik deyimiyle dikensiz gül bahçesine döndü. Gündemdeki tasarıların görüşülmesi başladı. Görüşmeler sırasında talih oyunlarıyla ilgili bir konu tartışmalara neden oldu. Demokrat Partililer kendi aralarında talih oyunları faydalı mıdır, zararlı mıdır sorusu üzerinde tartıştılar. O günkü birleşim o görüşmelerle sona erdi. 51. Ayının sonu, sayfa 570.